55. ayrım.
Kadın gülümsedi. Sanki ne dediğini tam anlamamış ama Ricky'nin bu kadar tıbbi bilgiye sahip olup da hastanede doktor olarak hitap edilmek istememesini espriyle karşılamak ister gibiydi. Ricky, Helen'in bu garip beyazların garip ve gizemli davranışlarından olduğunu düşünüyordu. Ve dışarıda bekleyen insanlar gibi Ricky'nin nasıl bir hitap şekli istediğini aslında pek umursamıyordu. Bildiğinden şaşmıyordu. Le Docteur Dumonday, il est arrive kemetin. Ah evet Bay Lively, o şey, aradığın kelime büro. Evet evet, jubile. Unutuyordum, büro, evet, o orada. İki voz. Ricky ahşap kapıyı tıklattı ve içeri girdi. Ufak tefek, kafasını sıfıra vurdurmuş ve biofokal gözlük takan bir adam olan Auguste Dumondi, muayene yatağının hemen karşısındaki ahşap masasının arkasındaydı. Ricky içeri girerken beyaz önlüğünü giyiyordu ve Ricky'ye bakıp gülümsedi. Ah, bugün yoğun bir gün olacak Ricky, ha? Kuy diye cevap verdi Ricky. Ama bugün bizi bırakacağın gün değil, öyle değil mi? Sadece memleketime kısa bir ziyaret olacak, bir haftadan az sürecek. Cüceyi andıran doktor başını salladı. Ricky, adamın gözlerinde şüphe olduğunu görebiliyordu. Ricky 6 ay önce Doktor Dumondoy'un kapısına düşük maaşla çalışmak için çaldığında, Doktor Dumondoy ona pek fazla soru sormamıştı. Hastane, Ricky'nin gelip bir ofis kurmasından, ilaç ve araç gereç yardımı sağlamış olmasından ötürü çok memnun olmuştu. Ricky ve Doktor Dumondoy kısa süre önce Ricky'nin keşfetmiş olduğu Amerika'daki bir takas evinden ikinci el bir röntgen cihazı alma fikrini konuşmuşlardı. Doktor, Ricky'nin yararlı şeyleri araştırıp bulma yeteneğinin kendisini ikinci plana atacağından korkuyordu. En fazla bir hafta kalacağım, söz veriyorum. Auguste Dumondoy başını salladı. Bana söz verme Ricky. Gereken şeyi yapmak zorundasın. Döndüğünde işimize devam ederiz. Adam gülümsedi. Sanki nereden soru sormaya başlayacağını bilmediği o kadar çok sorusu olduğunu göstermek ister gibiydi. Ricky başını salladı, şortunun cebinden not defterini çıkarttı. Bir hasta var dedi yavaşça, geçen hafta muayene ettiğim küçük oğlan. Aa evet dedi doktor gülümseyerek, hatırlıyorum. Bunun ilgini çekeceğini biliyordum. Kaç yaşındaydı, 5 mi? Biraz daha büyük dedi Ricky, 6. Ve haklısın Auguste, fazlasıyla ilgimi çekti. Annesinin dediğine göre çocuk daha bir kelime bile konuşmamış. Ben de öyle anlamıştım, ilginç. Sence de öyle değil mi? Sıra dışı, evet, çok doğru. Teşhisin nedir? Ricky adadaki yerlilerin çoğu gibi zayıf ve besinsiz kalmış bir çocuk görüyordu. Ama asıl sorun bu değildi. Çocuğun bakışlarında garip bir şey vardı. Annesinin kucağında oturmasına rağmen çok korkuyordu. Çocuğun annesi Ricky'nin sorularına cevap verirken yanaklarından gözyaşları süzülüyordu. Çünkü kadın, oğlunun 7 çocuğunun arasında en zeki, en çabuk öğrenen, en hızlı okuyan ve en iyi matematik zekaya sahip olanın o olduğunu düşünüyordu. Ama çocuk tek kelime konuşmuyordu. Her açıdan özel bir çocuk olduğunu düşünüyordu Ricky. Kadının kötülüğe karşı ve aşk için iksirler hazırlayıp satarak para kazandığını ve bu yönüyle tanındığını biliyordu. Dolayısıyla sevdiği oğlunu modern tıp araçlarını kullanan garip bir beyaz adama getirmek onun için zor ve sinir bozucu olmuş olmalıydı. Çocuğun bedensel bir rahatsızlığının olduğunu düşünmüyorum dedi Ricky sessizce. Auguste Dumondoy yüzünü buruşturdu. Konuşmaması son kelimesi bir soru haline almıştı. Garip bir tepki. Küçük zenci doktor çenesini ovuşturdu ve parlayan kelini eliyle kaşıdı. Bunu okul zamanımdan hatırlıyorum, belki de. Sence bunun nedeni ne? Annesi üzücü bir olaya sadece kısaca değindi. Çocuk o zaman daha küçükmüş. Ailede 7 çocuk varmış ama artık sadece 5 çocuk kalmış. Sen ailenin geçmişini biliyor musun? 2 çocuk öldü, evet, babaları da öldü. Büyük fırtınada bir kaza olmuştu. Evet, o çocuk da oradaydı, hatırlıyorum. Bundan kaynaklanıyor olabilir ama nasıl bir tedavi uygulayabiliriz? Biraz araştırma yaptıktan sonra bir yolunu bulacağım. Tabii ki önce annesini ikna etmek zorunda kalacağım. Bunun ne kadar kolay olacağını bilmiyorum. Bu kadın için pahalı olacak mı? Hayır dedi Ricky. Auguste Dumondoy'un Ricky'nin seyahatteyken çocukla ilgili araştırma yapmasını istemesini, ima etmesinin altında bir plan olduğunu fark etmişti. Bariz plandı ama iyi bir plandı. Ricky kendisinin de muhtemelen aynı şeyi yapacağını düşünüyordu. Ben döndükten sonra bana gelmeleri için bir şey ödemeyecekler. Ama öncesinde bir şeyler öğrenmeliyim. Doktor Dumondoy gülümsedi ve başını salladı. Harika, dedi stetoskobu boynundan geçirirken ve ardından Ricky'ye beyaz önlüğü uzattı. Gün o kadar yoğun ve hızlı geçti ki Ricky neredeyse Miami'ye giden Karibe Hava Yolları'na ait uçağını kaçıracaktı. Richard Lively adında orta yaşlı bir iş adamı, Karayiplere ait birkaç mührü olan yeni çıkartılmış bir Amerikan pasaportuyla Amerikan gümrüğünden kolaylıkla geçmişti. Uyuşturucu satıcılarını yakalamak için oluşturulan suçlu profillerine uymadığını fark etti. Ricky kendisinin eşsiz bir suçlu olduğunu ve onun için ayrı bir kategori yaratılması gerektiğini düşündü. LaGuardia'ya giden sabah 8 uçağına bilet almıştı. Bu nedenle geceyi havaalanındaki Holiday Inn'de geçirdi. Bol köpüklü uzun bir duş aldı, temizlenmek için aldığı duş onu aynı zamanda rahatlatmıştı. Alışmış olduğu ilkel temizlenme metotlarından sonra bu ona fazlasıyla lüks gelmişti. Odasındaki klima sıcak havayı yok edip hoş bir serinlik yaratmıştı. İlk başta kesik kesik uyuyabildi. Bir saat içinde iki kez uyandı. İlk önce yanan evinin ortasında kaldığını görüp uyandı. Ardından da konuşmayan çocuğu görüp uyandı. Karanlıkta yatağında yatıyordu. Çarşafların bu kadar yumuşak ve yatağın bu kadar yaylı olmasına şaşırmıştı. Holün sonundaki buz makinesinden gelen sesleri ve holde yürüyenlerin halı sayesinde dinen ayak seslerini dinliyordu. Sessiz odasında 9 ay önce Virgil'le yapmış olduğu son telefon konuşmasını düşünüyordu. Princeton'ın dışında kalan ucuz moteldeki odasına ulaştığında saat gece yarısını geçmişti. Uzun koşunun ardından garip bir canlılık hissetmişti. Ölmesi beklenirken canlı kalmasının getirmiş olduğu bir güçtü bu. Yatağına atlayıp onun Manhattan'daki dairesinin numarasını çevirmişti. Virgil telefonu ilk çalışında açtığında sadece evet demişti. Beklediğin ses bu değil, öyle değil mi diye cevap vermiştir Ricky. Virgil susmuş kalmıştı. Avukat abin orada değil mi? Tam karşında oturuyor ve aynı telefonu bekliyor. Evet. O halde diğer telefonu açıp dinlemesini söyle. Birkaç saniye içinde Merlin de telefonu kulağına dayamıştı. Bana bak diye konuşmaya başlamıştı avukat sahte bir sertlikle. Senin bir şey bildiğin yok. Ricky lafını bölmüştü. Benim her şeyden haberim var. Şimdi kapa çeneni beni dinle. Çünkü herkesin hayatı söyleyeceklerime bağlı. Merlin bir şey söylemeye başladığında Virgil'in onu bakışıyla susturduğunu hissedebilmişti. Abiniz şu anda Cape Tıp Hastanesi'nde. Duruma göre ya orada kalacak ya helikopterle Boston'a ameliyat için götürülecek. Hayatta kalmayı başarırsa polis ona sorular soracak ama o gece olup bitenleri anlamakta zorluk çekecekler. Sizlere de soru soracaklar. Hayatta kalırsa sizlerin desteğine ihtiyacı olacak. Sanırım ilk işiniz bu durumla başa çıkmak olacak. İkisi de susmuştu. Tabii ki karar vermek size kalmış. Belki de işleri kendi başınıza halletmek için onu saf dışı bırakacaksınız. Belki de öyle yapmayacaksınız. Karar sizin. Bu kararla siz yaşayacaksınız. Ama halledilmesi gereken başka işler de var. Ne tür işler diye sormuştu Virgil hiçbir duygusunu belli etmemeye çalışarak. İlk işiniz hesaplarımdan çalmış olduğunuz tüm paraları Credit Suisse Bankası'ndaki 010097-6-2 numaralı hesaba yatıracaksınız. Bu hesap numarasını not edin dediğimi derhal yapacaksınız. Yoksa ne diye sormuştu Merlin. Ricky gülümsemişti. Avukatların cevabını zaten bildikleri soruları sormadıklarını düşünüyordum. Sanırım cevabı zaten biliyorsun. Bu söylediği avukatı susturmuştu. Başka ne yapmamızı istiyorsun diye sormuştu Virgil. Şimdi başka bir oyunumuz var demiştir Ricky. Adı da hayatta kalma oyunu. Bu oyunu hepimiz aynı anda oynayacağız. Kardeşlerden yine bir cevap gelmemişti. Kurallar basit. Kurallar nedir diye sormuştu Virgil. Son tatilime ayrılmadan önce hastalarımdan saat başına 75 dolar ile 125 dolar arası ücret alıyordum. Hastalarım genelde haftanın 5 günü ve yılda genelde 48 hafta gelirlerdi. Hesaplamaları kendiniz yaparsınız. Evet, iş hayatında ilgili detayları biliyoruz demişti Virgil. Harika demiştir Ricky. İşte hayatta kalma oyunu bu şekilde oynanıyor. Nefes almaya devam etmek isteyen herkes seanslara başlar. Benimle. Ödersen hayatta kalırsın. Hayatına giren insan sayısına göre ücret de artar. Çünkü bu onların güvenliğini kapsıyor olacak. Daha fazla insan derken neyi kastediyorsun? Bunu kendin öğrenirsin demiştir Ricky soğuk bir ses tonuyla. Söylediklerini yapmazsak diye sormuştu Merlin. Ricky sert bir üslupla cevap vermişti. Ödemeleri kestiğiniz anda ağabeyinizin hayatta kaldığını ve yine benim peşime düştüğünü farz edip ben de sizin peşinize düşeceğim. Ricky biraz durup ardından eklemişti. Ya da size yakın birilerinin peşine düşerim. Bir eş, bir çocuk, bir sevgili. Hayatınızı sıradan olmasına yardımcı olan herhangi birinin peşine düşerim. Kardeşler yine susmuştu. Normal bir yaşantınızın olmasını ne kadar istiyorsunuz diye sormuştu Ricky. Ricky söyleyeceklerini biliyor olsa da onlar bu soruyu cevaplamamışlardı. Bu aşağı yukarı bana vermiş olduğunuz seçenekle aynı. Ancak bu defa her şey daha dengeli. Benimle aranızdaki dengeyi koruyabilirsiniz ve bu dengeyi en kolay yolla gösterebilirsiniz. Yaptığınız ödemelerle. Dolayısıyla kendinize şu soruyu sorun. Hayatımın değeri nedir? Ricky onlara biraz zaman tanımak için öksürmüş ve ardından devam etmişti. Aslında bir bakıma terapime gelenlere de bu soruyu soruyorum. Ardından telefonu kapatmıştı. New York'ta gökyüzü açıktı ve uçak Central Park ve Dünya Ticaret Merkezi'nin üzerinden LaGuardia Havaalanı'na yaklaşmak üzere geçerken pencereden özgürlük heykeli görülebiliyordu. Evine dönüyormuş gibi hissetmiyordu kendini. Daha çok unutmuş olduğu ve annesi babası tarafından zorla planlanan tatile giden bir çocuk gibi hissediyordu. Ricky işlerini hızlı bir şekilde halletmek istiyordu. Aynı akşam Miami'ye dönüş uçağında rezervasyon yaptırmıştı. Dolayısıyla pek fazla vakti yoktu. Kiralık araba masasında sıra vardı. Bu nedenle Bay Lively için ayrılmış olan arabayı almak zor olmuştu. New Hampshire ehliyetini kullanmıştı. Bu ehliyetin süresi 6 ay sonra doluyordu ve adalara dönmeden önce hayali olarak Miami'ye taşınmanın mantıklı olacağını düşünüyordu. Greenwich, Connecticut'a ulaşmak trafikte 90 dakika sürmüştü. Ama internetten almış olduğu yol tarifelerinin son kilometreye kadar doğru çıktıklarını öğrendi. Bunu düşünerek eğlendi çünkü hayatın bu kadar net olmadığını düşünüyordu. Şehir merkezinde durdu ve pahalı bir şişe şarap satın aldı. Ardından en zengin toplulukların oturduğu sokağa devam etti. Evler çok gösterişliydi ama insanı hayrete düşürmeyecek biçimdeydiler. Birkaç blok öteye devam etti. Arabayı Tudor Kraliyet Sarayı'nın kopyasına benzeyen bir evin giriş yoluna bıraktı. Arka bahçede büyük bir yüzme havuzu, evin önünde henüz daha yaprakları yeşillenmemiş olan bir meşe ağacı vardı. Mart güneşi yeterince sıcak değildi. Güneş dalların arasından süzülse de yeşil yaprakların açması için yeterli değildi. Yılın belirsiz kalan garip bir zamanı olduğuna karar verdi. Elinde bir şişe şarapla kapı zilini çaldı. 30'larını henüz tamamlamamış olan genç bir bayan kapıyı kısa süre sonra açtı. Kot pantolon ve boğazlı bir kazak giymişti. Kahverengi saçlarını geriye atmıştı. Gözlerinin ve ağzının kenarlarında yorgunluktan çizgiler oluşmuştu. Ses tonu yumuşak ve davetkardı. Kapıyı neredeyse fısıldayarak açmıştı. Konuşmaya başlamadan önce "Şşş, sessiz olun lütfen. İkizleri daha yeni uyuttum," dedi. Ricky kadına gülümsedi. "Sizi çok yormuş olmalılar," dedi hoş bir ses tonuyla. "Hem de ne yormak," diye cevap verdi genç kadın. Sessizce konuşmaya devam ediyordu. "Size nasıl yardımcı olabilirim?" Ricky şarap şişesini uzattı. "Daha önce tanışmıştık ama sanırım çıkaramadınız," diye sordu. Bu elbette bir yalandı. Daha önce hiç tanışmamışlardı. 6 ay kadar önce eşinizin ortaklarıyla verdiği kokteyl partisinde tanışmıştık. Genç kadın Ricky'ye dikkatlice baktı. Aslında hayır diye cevap vermesi gerekiyordu. Ama kadın kibarlık ederek cevap verdi. Aa, elbette bay. Aslında doktor olacak dedi Ricky. Ama bana Ricky diyebilirsiniz. Elini sıktı ve şarabı verdi. Eşinize şarap borcum vardı dedi Ricky. Bir yıl kadar önce onunla bir iş yapmıştık. Sadece ona teşekkür edip o işin ne kadar başarılı olduğunu hatırlatmak istedim. Kadın şarap şişesini biraz şaşırarak aldı. Teşekkür ederim doktor. Ricky kadına o beni hatırlar. Ardından el sallayarak döndü ve giriş yolundaki kiralık arabasına doğru yürüdü. Görmesi gereken her şeyi görmüştü ve bilmesi gereken her şeyi öğrenmişti. Merlin ailesi için güzel bir hayat oluşturmuştu. Gelecekte günlerin daha da güzel olacağını vaat ediyordu. Ama Merlin şarabı açtıktan sonra uykusuz bir gece geçirecekti. Ricky şarabın acı bir tat vereceğini biliyordu. Korku acı bir tat bırakırdı. Virgil'i de ziyaret etmeyi düşündü ama onu ziyaret etmek yerine Hollywood yapımı bir filmde aldığı ufak rolün çekildiği sete bir demet lale gönderdi. Bu filmde başarılı olduğu takdirde büyük bütçeli filmlerde kolaylıkla rol kapabileceğini biliyordu. Ama Virgil'den daha ilginç bir karakter oynayacağından şüpheliydi. Beyaz laleler harikaydı. Genelde cenaze törenlerine başsağlığı dilekleriyle beraber gönderilirdi. Virgil'in bunu bildiğini tahmin ediyordu. Beyaz laleleri siyah satene sardırarak içine bir kart koymuştu. Hala seni düşünüyorum. Doktor S. Artık kısa cümleler kuran bir adam olduğunu düşündü. Sayfa 491. Kitabın seslendirmesi bitti. 11 Mart 2011.